Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 140. 7. kaset A yüzü. Ancak bu defa da buğday ve arpanın toplanıp orduya ya da sınır kalelerine nakledilmesi sorun haline geliyordu. Çünkü taşıma maliyetleri çok yüksekti. Osmanlı bürokratları uzak bölgelerde aynı vergiyi nakdi vergiye dönüştürüp bu yolla toplanan parayla ordunun güzergahına yakın yerel pazarlardan alım yapmak ya da kalelere erzak yığmak suretiyle bu problemin üstesinden gelmeye çalışıyordu. Zorunlu tahsilatı bütünleyen bu satın almalar gene Osmanlı bürokratlarının ifadesiyle yerel nüfus için bir gelir ve refah kaynağıydı. 1594'te Rodosçuk nahiyesinde nüzul hane halkı birimi başına ya 2,5 kile yaklaşık 64 kilogram tahıl ya da bunun yerine 300 akçe nakit olarak saptanmıştı. 1578'den 1606'ya uzanan savaşlarla dolu dönem sırasında ve sonrasında bu tür nakdi karşılıkların düzenli vergiler haline geldiği anlaşılmaktadır. Eski örf ve adet uygulamaları sonucu yeni vergiler koymak Osmanlı vergi sisteminin alışılmış bir yöntemidir. İmparatorluğun belli başlı yolları boyunca kurulan menzilhanelerde kadı gözetiminde getirilen hububatın depolanacağı ambarlar vardı. Bu erzak orduya gerekli olmadığı takdirde satılır ya da acil durumlarda halka dağıtılırdı. Büyük sefer hümayunlar söz konusu olduğunda harekat alanı civarındaki stratejik kalelere muazzam stoklar yığılırdı. İkmal malzemesi aylar önceden toplanır, Mısır ya da bereketli Tuna Havzası gibi bolluk bölgelerinden su yoluyla taşınırdı. Osmanlı sınırlarının ötesinde savaşacak orduların iyaşesi İran seferleri için Van ve Erzurum, Macaristan seferleri için de Belgrad gibi stratejik konuma sahip sınır kalelerindeki depolardan sağlanırdı. Darlık dönemlerinde hükümet imaretlerin, kalelerin veya menzilhanelerin ambarlarındaki hububata el koyabilirdi. Bütün kusurlarına karşın Osmanlı lojistik sistemi iyi işliyordu. Finkel, 150 bin kişilik bir Osmanlı ordusuna Rumeli ve Macaristan içinde ilerleyişi sırasında temel yiyecek maddelerinin adil ve dengeli biçimde ulaştırılabildiğini hesaplamıştır. Hatta Osmanlı askerine ekmek Avrupalı hasmından biraz daha ucuza bile gelebiliyordu ama İran seferleri sırasında Küçük Asya'nın doğusunda hele düşman Osmanlı ordusunun geçeceği koridorları önceden yakıp yıktığında bunun tam tersi koşullar hüküm sürüyordu. Nitekim İran'a düzenlenen seferler orduda yaygın hoşnutsuzluğa yol açmakta ve devletin stratejik planlarında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktaydı. Sayfa 141. Açıklar ve olağanüstü önlemler. Savaş sırasında hazinenin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıfların gelir fazlasına el konması ya da reşit olmayanlara ait paraları işletmek üzere kent bedesteninde muhafaza edilen emanet paraların müsaade edilmesi veya zenginlerden zorla borç alınması gibi olağanüstü önlemlere başvurulurdu. 1590'da İspanya'ya yapılması tasarlanan deniz seferi için Sultan 3. Murat, devlet bütçesindeki açık nedeniyle Divan-ı Hümayun üyelerinin ve beylerbeylerin maliyeti kendilerine ait olmak üzere kadırga yaptırmalarını emretmiş, buna karşılık ellerine önceki yılların tahsil edilmemiş vergilerine karşılık düzenlenmiş borç senetleri verilmişti. Savaş sırasında tüccarın önde gelenlerinden de borç alındığı anlaşılmaktadır. Büyük seferlerden önce imparatorluğun bütün tebaasına olağanüstü bir nakdi vergi de salınırdı. Nitekim Belgrad ve Rodos seferleri için her yükümlüden 15 akçe toplanmıştı. Daha 1. Süleyman zamanında yani 1520-1566 arasında kamu gelirlerinde darlık hissediliyordu. Örneğin 1557'de saraydan cari hazineye 80 bin altın aktarılması gerekmişti. Ama asıl müzmin darlıklar 1587-1606 arasındaki uzun savaş döneminde baş gösterecekti. Bütçe açıkları için bakınız tablo 31. Tablo 31. Osmanlı bütçe açıkları 1523-1608 arası 1000 akça birimi üzerinden. 1523-1524 mali yılında 116.888 gelir. 118.783 harcama. Fark eksi 1895. 1524-1525 mali yılında gelir 141.272. Harcama 126.581. Fark 14.691. 1527-1528 mali yılında gelir 277.244. Harcama 150.228. Fark 127.016. 1546-1547 mali yılında gelir 241.711. Harcama 171.872. Fark 69.839. 1565-1566 mali yılında gelir 183.088. Harcama 189.657. Fark eksi 6.569. 1567-1568 mali yılında gelir 348.544. Harcama 221.532. Fark 127.012. 1582-1583 mali yılında gelir 313.744. Harcama 277.578. Fark 36.166. 1592-1593 mali yılında gelir 293.400. Harcama 363.400. Fark eksi 70.000. 1597-1598 mali yılında gelir 300.000. Harcama 900.000. Fark eksi 600.000. 1608'de gelir 503.691. Harcama 599.191. Fark eksi 95.500. Not: Timar gelirleri dahil değildir. Kaynak: Tabakoğlu, 1985, sayfa 14-15. Bu rakamları değerlendirirken 1584'te akçanın değerinin %100 oranında düşürüldüğünü, dolayısıyla 1592-93 yılı gelirinin önceki dönemin akçası üzerinden değerinin yalnız 146 milyon 700 bin akçe olduğu unutulmamalıdır. Bakınız, ek Osmanlı İmparatorluğu'nda para. 1592'nin harcamaları ise 181 milyon 700 bin eski akça ediyordu. Demek ki aslında harcamalar 95 milyon 878 bin eski akça kadar kısılmış ama bu bütçeyi dengelemeye yetmemişti. Osmanlı maliyesinde maaşların 354 günlük İslami ay yılına göre ödenmesi eski bir gelenekti. Buna karşılık güneş yılında mevsimlerin sırası değişmediğinden devletin mali yılı tarımsal vergilerin toplanmasında güneş yılına uymak zorundaydı. Bu bütçe muhasebesinde özellikle de maaş ödemelerinde tutarsızlıklara yol açıyordu. Her takvim yılının sonunda doğan toplam maaş hakları güneş yılına göre 11 gün eksik kalıyordu. Bunun sonucu 32 yılda bir fazla ay yılının ortaya çıkmasıydı. Başka bir deyişle 32 yıllık bir dönem boyunca devlet yalnızca 32 yılın vergisini toplarken maaşlı kesim 33 yılın maaşını talep edebiliyordu. Bu da devletin dönem dönem ekstra ödemeler yapmak zorunda kalması demekti. Sahillioğlu bu durumun devlet maliyesindeki büyük döngüsel krizlerin esas nedeni olduğu ve ücretli askerler arasında hoşnutsuzluğa yol açtığı kanısındadır. Asker maaşlarının toplam bütçenin %12'sini alıp götürdüğü unutulmamalıdır. Yeniçeri maaşları her yıl 4 taksitte ödendiğinden her 8 yılın sonunda bir ekstra ödeme, her 32 yılda ise 4 ekstra ödeme zarureti doğuyordu. Muazzam boyutlara ulaşan bu olağanüstü harcamaları karşılamak için devlet yeni gelir kaynakları bulmak zorundaydı. Herhangi bir ödemenin gecikmesi veya yapılamaması Yeniçerilerin ayaklanmasına yol açabiliyordu. Sahillioğlu tarihte bilinen asker isyanlarını bu tür tıkanmalarla açıklamayı denemiştir. Eğer iç sarayın rezerv hazinesinde yeterli kaynak varsa kriz buradan hükümete borç verilmesiyle göğüsleniyordu. Gel gelelim 16. yüzyıl sonlarının uzun savaşları bu yedekleri de kurutmuştu. Bunun üzerine hükümet yeni vergiler getirmek, gümüş akçanın nominal değerini sabit tutarken içerdiği kıymetli maden miktarını düşürmek ya da ganimet ve timar olarak dağıtılabilecek topraklar elde edebilmek için yeni savaşlara girmek gibi yöntemlere başvurdu. Ama bu önlemlerde sonunda hem köylü ekonomisinin hem de bütün ülkenin daha fazla destabilize olmasına yol açtı. 1584'te akçanın büyük ölçüde tahşişe uğramasının ardından 1578'de başlamış olan İran Savaşı yeni kaynaklar yaratmak şöyle dursun, hazine için korkunç bir harcama kapısı haline gelerek imparatorluğu uzun bir mali ve siyasi krize sürükledi. Askerler 1593'te Avrupa'da yeni bir cephe açılmasına sevindilerse de burada da savaş, Kanuni Süleyman dönemindeki gibi karlı bir girişim olmaktan çok uzak kaldı. Dipnot. İnalcık 1980A. 18. yüzyıl sonlarında mültezimler taahhüt ettikleri meblağları hazineye öderken her gümüş kuruşa iki akça eklemeleri kural haline gelmişti. Buna tefavüt deniyordu. 1784'te maliye yetkilileri bu uygulamanın muhasebede iki farklı takvim kullanılmasının yol açtığı kayıpların telafisi amacını taşıdığını açıkladılar. Böylece tahsilat ve tediyatta altın ve gümüş sikkeler için iki farklı kurun geçerli olması yeni bir gelir kaynağı yarattı. Bakınız Sahillioğlu 1970 sayfa 100'de yer alan belge. Sayfa 145. C. Devlet, toprak ve köylü. Devlet mülkiyetindeki arazi, parantez içinde miri. Toprakta devlet mülkiyetinin kökeni ve niteliği. Tarımsal arazi üzerinde devlet mülkiyeti Osmanlıların icat ettiği bir şey değildi. İslam hukukunda toprak mülkiyeti son tahlilde fetih kavramına ve İslam cemaatinin parantez içinde umma, ümmet, tümüyle Allah'ın vekilleri olmaktan gelen hakkına dayanıyordu. Fethedilen toprakların Müslümanların ya da İslam devletinin elden çıkarılması yasak ortak mülkiyeti sayılması anlamında fayal müslimin yani feyel müslimin kavramı İslamiyet'in ilk yüzyılında Bizans ve Sasani etkisi altında kesin kurumsal biçimini aldı. Bu gibi topraklar aynı zamanda haraci yani arazi vergilerinin parantez içinde haraç ödenmesi koşuluyla gayrimüslimlerin tasarrufunda bırakılan topraklar olarak biliniyordu. Halife Ömer'in parantez içinde 634-644 fethedilen toprakların suların ve köylülerin ya da serf kiracıların fatihler arasında dağıtılıp kişi mülkiyetine geçmesi halinde gelecekteki Müslüman nesillerin bu gelir kaynağından yoksun kalacağı görüşünü ileri sürdüğü rivayet edilir. Aslında köylülerin benzer bir konumda olduğu devlet toprakları hem Bizans egemenliğindeki Suriye ve Mısır'da hem de Sasani egemenliğindeki Irak'ta mevcuttu. Kur'an'ın fay konusundaki ayetleri ise halifenin kararını meşrulaştırmaya yetmişti. Osmanlı sultanları herhangi bir toprak parçası üzerindeki egemenlikleri sorgulandığında daima söz konusu toprağı kılıç hakkıyla fethetmiş oldukları gerekçesine başvururlardı. Buradaki varsayım, mağlupların şahısları ve toprak dahil mal varlıkları üzerinde galiplerin mutlak hak sahibi olduğuydu. Peygamberden başlayarak İslam hukukunda cihat ve fetih, İslam cemaatinin toprak ve toprağa ekip biçen insanların emeği üzerindeki mutlak denetiminin dayandığı ilkeler olarak görüle gelmişti. İmam, mağlupları ya ortadan kaldırmak veya köleleştirmek ya da sabit bir fidyenin, parantez içinde cizye veya haracın, düzenli olarak ödenmesi karşılığında onları işledikleri toprağın kiracısı olarak muhafaza etmek hakkına sahipti. Aslında fatihler yerli kiracı köylülerin yerini alamazlardı. Tersine onların toprağı ekip biçmelerine izin veriyor, böylece kendileri de doğrudan rant toplayıcı konumuna gelişiyorlardı. Müslüman cemaat devletinin hazinesi, parantez içinde Beytel Mal el-Müslimin ya da Beytül Mali Müslimin, bu tür topraklara el koyuyor ve fetih öncesi köylü nüfusu kiracılaştırıyordu. Toprağın kullanımının çiftçilere bırakılmasına karşılık devlet, Halife Ömer'in toprağın rikabı daima bizimdir ilkesi doğrultusunda dominium eminensi yani rakaba veya rikap ya da toprak üzerinde yüksek mülkiyet hakkını kendine alıkoyuyordu. Acil pratik nedenler de toprağın devlet mülkiyetinde olmasını gerektiriyordu. Halife Ömer'in fethedilen araziyi İslam cemaati veya devletinin ortak mülkü yapması, bir kamu hazinesinin vücuda getirilmesi, ordunun beslenmesi ve bu suretle İslam topraklarının korunup genişletilmesi amacına bağlanıyordu. Açıkçası imparatorluk için merkezi bir hazine kurma zorunluluğu toprakta devlet mülkiyetinin gerekçesi olarak gösteriliyordu. Devletin fethedilen arazi üzerindeki dominium eminensi, devletin toprağın kullanımını kontrol altında tuttuğu ama ilke olarak toprağı bizzat ve bilfiil kullanmadığından hareketle bazen basit bir hukuki kontrol hakkı parantez içinde vala olarak yorumlanmıştır. Osmanlılar esas olarak İslam geleneği doğrultusunda toprak mülkiyetinin iki ilkeye dayandırılabileceğini kabul ediyorlardı. Fetih ve tarıma açma. Fetih eylemi Fatihler cemaatini yani bütün Müslümanları ya da daha doğrusu cemaatin vücut buluşu olarak devleti toprakların tamamı üzerinde dominium eminens sahibi kılıyordu. Böylece devlet belirli koşullarda toprak üzerinde mülkiyet hakkı tesis edebilen biricik meşru otorite olmaktaydı ki bu koşulların da en önemlisi toprağın şenletilmesi ya da tarıma kazanılmasıydı. Çorak yani mevat toprağın mülk edinilmesi İslam cemaatinin başının imamın toprağın işgal edilmesine izin vermesiyle başlar ve toprağın bil fiil tarıma açılmasıyla tamamlanırdı. İmamın verdiği izin başkalarının müdahalesine dışlar edinimi meşru ve hukuki kılardı. Saf mülkiyet, parantez içinde mülk mahz, tasarrufun bütün unsurlarını mutlak surette içerirdi. Ama gene de devlet dominium eminensini elden bırakmaz ve bazı koşullarda mülk arazi sahibinin mülkiyet hakkını iptal edebilirdi. Ya da bu topraklar sahibi tarafından İslam cemaatinin yararı adına bir vakıfa dönüştürülebilirdi. Bu noktada çorak arazinin kişilerce mülk edinilebilmesi için devletin hukuki onayının gerekli olup olmadığına ilişkin tartışmalar özellikle ilginçtir. Yetkili kaynakların çoğu gerekli olduğunda birleşiyordu. Her zaman dayandıkları gerekçede bu tür toprakların Allah'a ya da Allah'ın vekili olarak cemaati temsil eden imama ait olduğu, dolayısıyla bu toprakların cemaatin ve İslam devletinin Osmanlıların deyişiyle din-ü devletin yararına en iyi hizmet edecek şekilde yönetilmesini imamın sağladığıydı. Gerçi monarşinin ve hanedanın çıkarlarına karşı ummaya yani İslam cemaatine ve refahına öncelik veren Şafii gibi otoriteler kişisel mülkiyeti siyasal iktidarın legalize etmesine gerek görmüyorlardı. Ama bütün toprakların devletin dominium eminensinde olduğu teorisi devletin hukukileştirme gücü olmaksızın hiçbir tasarruf veya mülkiyetin tesis edilemeyeceği iddiasındaydı. Osmanlı bürokrasisi bu konuda çok titizdi. Öyle ki arazi tahrirleri yapılırken mülk ve vakıflar ile diğer tarımsal toprakların tasarruf belgeleri yazıcılar tarafından dikkatle kontrol ediliyor ve sonra sahiplerinin eline halen hüküm süren sultanın özel bir beraatı veriliyordu. Başka bir deyişle çorak araziyi ilk işgal etmiş olma ilkesi toprakta mülkiyet tesisine yetmiyor, devletin fetih hakkına dayalı dominium eminensi ve buna dayalı muteber kılma yetkisidir ki mülkiyeti tesis edebiliyordu. İran kökenli İslami nasihatname literatüründe bütün sosyopolitik yapıyı payandalayan ilke toprak ve reaya sultanındır düsturunda ifadesini buluyordu. Gerek Nizamülmülk'ün 12. yüzyıl siyaset sanatına ilişkin ünlü risalesinde, gerekse Osmanlı kanunnamelerinde karşımıza çıkan bu slogan aslında bütün Doğu imparatorluklarının ortak temelini yansıtıyor ve daima fetih hakkına dayandırılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yüzyıllarında toprak tasarrufu ve vergilendirilmesine ilişkin meseleler dini makamlardan bağımsız bir sivil yönetim alanı olarak görülüyordu. Bütün tarım arazisinin %90 kadarını kapsayan devlet toprakları yani miri arazi sivil bir bürokrat olan nişancının sorumluluğu altına verilmişti. Ve gene sivil bürokrasisinin tasarladığı sultani bir kanunnameye göre yönetiliyordu. İşte Osmanlı toprak tasarrufu ve vergi sistemi alanındaki ilişkileri aslında İslami uygulamalar ile Roma-Bizans mirasından türeyen yerel uygulamaların bir bileşimini simgeleyen bu kanunnameler düzenliyordu. Gerçekten de sistem daha önceki İslam ve Bizans devletlerindekine çok benziyordu ve devlet ihtiyaç duyduğu geliri toplayabildiği sürece Osmanlıların zaman içinde denenip sınanmış usulleri altüst etmeleri için bir neden yoktu. Esas olarak aynı düzen içinde ama yeni bir yönetici kesim için üretimde bulunan bağımlı köylü kitleleri temel devamlılık unsurunu oluşturuyordu. Öte yandan İslam ve Osmanlı toprak tasarrufu sisteminin değişen tarihsel koşullar çerçevesinde kendi evrimini yaşadığı da bir gerçekti ve durumun icaplarına uygun ilke veya uygulamaları seçip hukukileştirmek fıkıhçılara düşüyordu. Sistematik İslam hukuku kitaplarında toprak tasarrufuna ayrılmış bir bölüme rastlanmamasına karşılık hukuk alimlerinin devlet yönetiminin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu konuda bağımsız risaleler kaleme almış olmaları dikkat çekicidir. Daha sonra geliştirilen bu ek veya içtihatlarla aslında toprak tasarrufu ve vergilendirilmesi alanında mevcut veya yeni yeni satha çıkmakta olan fiili kullanımlar yasallaştırılmak istenmiştir. Daha sonra görüleceği üzere 16. yüzyılın Osmanlı fıkıhçıları da Osmanlı kural ve uygulamalarını İslam geleneğine uydurmak için bu gibi eski kaynak eserlere atıfta bulunmak yoluna gitmişlerdir. İslamiyet'te devletin toprak üzerindeki mülkiyetinin niteliğine biraz daha yakından baktığımızda Roma hukukunda olduğu gibi toprak mülkiyetinin 3 temel unsuru varsaydığını görürüz. Rakabe, parantez içinde abusus veya dominium eminens, tasarruf, parantez içinde usus veya tasarruf ve nihayet istilal, parantez içinde fructus ya da intifa, yararlanma hakkı. Ancak Roma hukukundan farklı olarak İslam hukukunda bu üç unsur birbirinden bağımsız olarak ele alınıyor ve her biri ayrı bir düzenlemenin konusu haline geliyor. Devlet rakabeyi alıkoymakta, tasarruf ve intifa haklarını ise ayrı ayrı çiftçiye devretmekteydi. Rakabe bu bağlamda mülkiyet ile manfaayı yani menfaat, intifa, yararlanma hakkını mutlak surette birbirinden ayıran Ebu Hanife, dini bir vakıf kurulması halinde dahi ilk malikin rakabesini koruyup yalnızca intifa haklarını devrettiğini ve dolayısıyla vakıf statüsünü istediği an çözebileceğini öne sürecek kadar ileri gitmişti. İkinci Mehmed'in mülk ve vakıfları ilga etmesi de anlaşılan gene aynı ilkeye, devletin rakabesinin feragat edilmezliği ilkesine dayandırılmıştı. Başlı başına intifa hakkının da alım satım, ipotek ya da vasiyet ve miras yoluyla el değiştirme gibi işlemlere konu olabildiğini göreceğiz. Zaten bu yüzden ikili kiracılık, parantez içinde icareteyn sistemi de çerçevesinde tasarruf hakkının kapsamının genişlediği 18. yüzyılda meydana gelen bir gelişmeyle intifa hakkının aslında mülkiyetten ayırt edilmesi imkansız bir tür sahiplenişi içerdiği de söylenmiştir. Ayrıca tapu sözleşmelerinde satış, parantez içinde bay olarak adlandırılan muamele de bizatihi toprağın satışını değil, fiili tasarruf veya intifa haklarını içeriyordu. Osmanlı dini makamları devlet topraklarının mülkiyeti daima kamu hazinesine ait olan ama fiili tasarruf ve intifa hakları çiftçilere tam olarak emanet, parantez içinde tefviz edilen tarım arazisi olduğunda ısrarlıydı. Bu arada devlet mülkiyetinin kural olarak tahıl ekimine ayrılmış tarla tarım arazisine yani temel yiyecek üretimi için gerekli olan topraklara uyguladığı da unutulmamalıdır. Tarım arazisi hukuk dilinde sürülen arazi, ekilip biçilen arazi ya da öşür alınan arazi olarak tanımlanıyordu. Dipnot. Milli Tetebbular Mecmuası İstanbul 1. Sayfa 87'de verilen kanunname, sürülen ve ekilip biçilen arazi mutlak surette miriye aittir. Sürülen ve ekilip biçilen arazi asla mülk olamaz demektedir. Ömer Lütfi Barkan, devletin üstün mülkiyet haklarını kadir-i mutlak bir devletin belirli bir askeri siyasi rejimi sürdürmesi için gerekli bir kontrol sistemi olarak görüyor. Bunun yerine köylü aile çiftliğine dayandırılmış belirli bir tarımsal üretim tarzını vurgulaması daha doğru olurdu. Bakınız aşağıda bölüm 6. Devletin toprak mülkiyetinin Osmanlı İmparatorluğu'nun Asyatik veya Asyalı olarak nitelenen tüm sosyoekonomik sisteminin esas hukuki temeli ve üretim ilişkilerinin belirleyicisi olduğunu vurgulayan Marksist yorumların söz konusu devlet mülkiyetinin önemi, anlamı ve sonuçlarına ilişkin daha geniş bir bakış açısı getirdiği kabul edilmelidir. Dominium Eminens'in Marksist yorumuna göre dolaysız üreticilerin ödediği başlıca vergiler sultan ile etrafında oluşan hakim sınıf arasında paylaşılan bir toprak rantıdır. Çünkü der Staat ist hier der Oberste Grundherr, yani burada devlet en üstteki feodal toprak beyi konumundadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve aynı zamanda Hindistan'daki Türk-Moğol İmparatorluğu'nda devletin fetih hakkında türeyen veya ona dayandırılan toprak mülkiyetinin dolaysız üreticilerin sömürülmesi ya da artı ürüne askeri bir feodal sınıf tarafından el konması aracı olduğu ileri sürülmüştür. Başka bir deyişle devletin toprak mülkiyeti egemen bir sınıfın dolaysız üreticilere yüklediği hukuki bir sömürü mekanizması olarak görülmektedir. Dolayısıyla Marksist yorumda sömürücünün yerel bir senyör toprak sahibi mi olduğu yoksa merkeziyetçi bir devlet mi olduğu önemli değildir. Marksistler devletin toprak sahipliği üzerindeki sıkı denetimini Osmanlı tarımının ve tarımsal ilişkilerinin yeni yönelimler kazanamamasının ve dolayısıyla genel olarak Osmanlı ekonomisi ve toplumunun durağanlığının da nedeni sayarlar. Arşiv belgeleri, merkeziyetçi Osmanlı yönetiminin miri düzeni her türlü yeni gelişmeye karşı daima titizlikle korumaya çalıştığını doğrulamaktadır. Karl Marx'ın Asya hükümdarlarının fethedilen toprakları gerçekten ve fiilen kendi mülkiyetleri altına aldıkları yolundaki düşüncesini daha da keskinleştiren Marksist hukuk tarihçisi Milkova, İslam Osmanlı rakabesini devletin dominium eminensinden ya da nuda proprietasından yani çıplak mülkiyetinden de fazla bir şey olarak yorumlamaktadır. Milkova, kamu adına hareket eden Osmanlı Devleti'nin aslında medeni hukuka konu olması gereken mülkiyet hakkını gerçekten tek eline aldığını ve dolayısıyla devletin toprak geliri olarak topladığının Marx ve Engels'in de işaret ettiği gibi aslında sadece rant niteliği taşıdığını öne sürüyor. Sultanın imparatorluğunun dört bir yanında ve tek tek her durumda toprağın nasıl kullanılacağını bizzat belirleme hakkı yoluyla dolaysız bir kontrol icra ettiğini, ayrıca madenleri, ormanları ve toprakla ilgili başka kaynakları doğrudan işletme hakkını da devletin kendine alıkoyduğunu belirtiyor. Buna çeltikçilik örneğinde olduğu gibi devletin gerekli gördüğü her yerde üretim sürecini dahi bizzat ve doğrudan da örgütlediğini eklemeliyiz. Demek ki Marksist anlamda toprak vergisi ranttan başka bir şey değildir ve bu yorumun ilke olarak İslam fıkıhçılarının yorumuyla aynı olduğunu görmek ilginç olmaktadır. Bakınız sayfa 150-157. Ne var ki daha sonra göstermeye çalışacağımız gibi Osmanlı Devleti'nin toprak mülkiyetinin niteliği ancak çift hane sistemi çerçevesinde tam olarak anlaşılabilir. Sayfa 150. Devlet mülkiyetindeki topraklarda tasarruf biçimleri. Tapulu ve mukatalı. Devlet mülkiyetindeki topraklar esas olarak tapulu ve mukatalı diye ikiye ayrılır. Bunlardan ilki tapu düzenlemeleri çerçevesinde köylülere verilen bütün toprakları, ikincisi basit bir kira sözleşmesi yani mukata çerçevesinde kiralanan toprakları kapsıyordu. Tapulama ya da tapuyla kiralama usulü toprağa özel bir statü kazandırır ve çift hane sisteminin kapsamına alınırdı. Tapulu çiftlikler köylü ailelerine devredilen aile çiftliği birimleriydi. Mukatalı topraklar ise bir kira sözleşmesi temelinde toplayacağı öşürler karşılığı yalnızca toptan saptanan bir kira bedelini (parantez içinde maktu) ödemeyi kabul eden herhangi bir kişiye kiralanabilen topraklardı. Bu tür toprakları kiralayanların kendileri herhangi bir köylü vergisiyle yükümlü olmazlardı. Burada çift hane sisteminin kendine özgü karakteri açığa çıkmaktadır. Mukata denilen basit kira sözleşmesinin devlet ile herhangi bir birey arasında serbestçe akdedilebilir olmasına karşılık tapu geçmişte bir noktada tabi kılınmışlıktan türeyen ve öşür vermenin yanı sıra çift resminin ya da ispençenin ödenmesi gibi bazı kişisel yükümlülükleri de içeren belirli bir kulluk statüsüyle el ele gidiyordu. Bakınız sayfa 149-151. Tapulama işlemine taraf olan kiracı toprağın bütün vergilerini ödemek ve aynı zamanda gerek devlete gerekse sipahiye bazı hizmetler sunmakla yükümlü olan bağımlı bir köylü veya raiyet (parantez içinde reayanın tekili) idi. Bazı fıkıhçıların yorumuna göre köken olarak raiyet, İslam cemaatine veya devletine ait topraklarda varlığını sürdüren tabi kılınmış, boyun eğdirilmiş gayrimüslimler zümresindendi. Tapu sözleşmesine konu olan topraklara tapulu arazi denir ve bunlar ideal olarak çiftlik birimlerine bölünürdü. Genel olarak tapulu arazi, tarımsal toprakların büyük kısmını meydana getiren tahıl ekim arazisinin yanı sıra otlakları, deftere kayıtlı çayırları ve köylülerin tarıma açtığı toprakları kapsardı. Bağlar ve meyve bahçeleri özel mülkiyete tabi oldukları için tapulu arazinin dışındaydı. Buna karşılık sebze bahçeleri tahrir defterlerine kaydedilip vergisi alındığı takdirde tapulu araziye girerdi. Başka bir deyişle tapulu topraklar tahrir defterlerine kayıtlı, vergi gelirleri sabit bütün tarımsal topraklardı ve çift hane sisteminin alanını oluştururdu. Bazen bunlara raiyetlik yerde denirdi. Osmanlı kanunnameleri çift öküzle sürülen arazi miridir, tapuyla verilir, kanun budur diyor.